Ayrım 44, sayfa 477. Yatak öğretmeni. Sujata Massey. Bölüm 43. Vahiy. İlahi veya doğaüstü bir aracı tarafından insana bilginin iletilmesi veya bildirilmesi. Oxford İngilizce Sözlüğü, Cilt 8, 1933. Ertesi hafta Kabita'nın yumuşadığını umarak Chandernagore'ye gittim. Ama başrahibe bu kabalığı yüzünden cezalandırılıyor olsa da beni görmeyi reddettiğini söyledi. Rahibeden cezasının kaldırılmasını rica ettim ve üzgün ama kızımın öfkesi yatışana dek onu ziyaret etmeye azmederek Kalküta'ya geri döndüm. Kötü bir tatildi ve tatlıları kapıp okuluna gittiğim her cuma bir daha reddedildim. Ve her ziyaret arasında kendi mutsuzluğuyla kuşatılmış bir şehir olan Kalküta'da geçen 6 uzun gün vardı. 1946 yılında Hint Ulusal Ordusu'nun uzun zamandır beklenen yargılaması başladı. İngilizler orduya katılan her askeri suçlamamaya fakat eylemleri Hindistan hükümetine karşı hainlik sayılan veya savaş suçları işlemiş olan birkaç İNA subayını mahkemeye vermeye karar vermişti. Mahkemede yargılanan ilk subay Abdülraşit birliklerine karşı fiziksel zulümde bulunduğu için 7 yıla mahkum edildi. Kalküta'daki öğrenciler bu karara isyan ederek tepki verince şiddetli bir polis müdahalesiyle karşılaştılar. Kalküta ayaklanmasından bir gün sonra Bengal'in siyasal lideri H.S. Suhravardi adaletsizlik hakkında güçlü bir konuşma yaptı. Dinleyenler o kadar öfkelendi ki doğruca polis kordonlarına saldırdılar ve daha çok kan döküldü. Bay Raşid'in aslarına ne yaptığı önemli değildi. Önemli olan onun Hintli, hüküm verenlerin de İngiliz olmasıydı. İkinci ayaklanmadan sonraki sabah Simon'la beraber masada oturmuş kahvaltı ederek gazeteleri okuyordum. Olaylar hakkındaki makaleyi çevirmem bittiği zaman Simon içini çekti. ''Ne düşünüyorsun sevgilim?'' diye sordum. ''Artık mutlu sonlara inanmadığımı.'' ''Böyle bir şey okuduktan sonra inanmazsın tabii.'' dedim. ''Hem görülecek daha iki dava daha olduğunu düşünürsek.'' Jatin gümüş bir tepside her birimizin zevkine göre kızartılmış iki tostla içeri geldi. Ben kendi tostumu alırken bana gülümseyerek Simon'ın da kendisininkini almasını bekledi ama Simon tabağını itti. Jatin şaşkınlıkla tabaktaki yenmemiş yumurtalara baktı. ''Git,'' dedi Simon ona. Jatin çıktıktan sonra Simon gergin bakışlarını bana çevirdi. ''Geçen cuma şehir dışındaydın. Nereye gittin?'' Yaptıklarımı sorgulaması hoşuma gitmiyordu. Sanki büyüleyici bir yazı okuyormuşum gibi gözlerimi gazeteden çekmeden ''Geçen cuma mı?'' dedim. ''Her zamanki gibi yetimhanedeydim. Neden?'' ''Bir daha düşün,'' dedi Simon gazeteyi elimden çekerek. ''Cumaları orada çalışmıyorsun.'' Şimdi yüzüne bakıyordum. Gözlerindeki yoğun bakıştan bildiğini anladım. ''Geçen cuma öğleden sonra Hovraf istasyonundaydın. Ajanlarımızdan biri seni Chandernagore'de son 5 cumadır ziyaret ettiğin yere kadar takip etti. Beni gizlice gözetledin mi?'' Aniden buz kesmiştim. ''Bu Wetherington'un operasyonuydu, bana rapor verdi.'' Simon parmaklarını birleştirerek bir kule yapıp üstünden bana baktı. ''Kesinlikle benim fikrim değildi ama nihayet gerçeği öğreneceğim için buna değdi.'' Yemek odası çok sessizdi. Mutfaktan, bahçeden veya sokaktan hiç ses gelmiyordu. Sanki bütün dünya durmuştu ve var olan tek şey kafamın içinde zonklayan damardı. ''Chandernagore'de yetimler var.'' diye söze başladım. Simon gülümseyerek bir elini kaldırdı. ''Bildiğin gibi Chandernagore hala hükümetimizin ve polisin ulaşamadığı Fransız bölgesi. Radikaller orada saklanıyor. Her zaman Chandernagore'ye bir sefer tası taşırken görülmüşsün. Belli ki içinde başka bir şey var.'' ''Sadece yiyecek götürüyorum. Manik de doğrulayabilir. Her seferinde sefer tasını o yıkıyor.'' ''Nasıl gözlerimin içine bakarak beni böyle saçma bir şeyle suçlayabildiğini anlayamıyorum.'' Kendime güvenen bir ifadeyle konuşmama rağmen midemin alt üst olduğunu hissettim. Simon sabit bakışlarını üstüme dikti. Masa anahtarının sende bir kopyası olduğunu biliyorum. Onu anahtarlıkta buldum. Aş evinde sana yardım ederken. Onun için gitmiştim. Kendimi toplamak için zamana ihtiyacım vardı. Ona mutfaktaki küçük odaya girebilmesi için anahtarlığı vermiştim ve sonra kulüpte kalmak için evden ayrıldığı zaman masasını temizlemiş olduğunu fark etmiştim. Belgeleri benden korumak için yanına almıştı. Yavaşça o günü hatırlıyorum dedim. Hissettiklerinden korktuğun için uzaklaştığını sanmıştım. Hislerim beni geri getirdi dedi, gözleri sanki ağlamak üzereymiş gibi parlayarak. Sana karşı hissettiklerim beni çaresiz bırakıyordu. Döndüğüm zaman kollarıma atıldın, beni sevdiğini söyledin. Kendime öyleyse korkularımın yanlış olduğunu söyledim. Ama kötü anılar yüzeye çıkmaya devam etti. Hükümetin mektuplarını benim yazdığımı biliyordun ve siyasi duyguların hakkında hep açık kalpli oldun. Bu hikayenin iyi sonuçlanmasının hiçbir yolu olmadığını anlayarak bir an sustum. Üzgünüm Simon, masanı karıştırdım ama birkaç yıldır bunu yapmıyorum, durum değişti. Hindistan özgür oluyor, özgürlük savaşçılarını cezalandırmaya gerek yok. Simon başını iki yana salladı. Bana Chandernagore hakkında yalan söylüyorsun. O zaman söylediğin herhangi bir şeyin gerçek olduğuna nasıl inanabilirim? Seni nasıl ikna edeceğimi bilmiyorum. Chandernagore'deki şu sözde yetimhaneden tanıklar getir. Sırf geçen hafta için değil, ondan önceki haftalar içinde. Hakimin önünde yeminli ifade verecekler ve resmi görüşme yapmaya razı olacaklar. Kızımı o ve Bay Weatherington tarafından sorgulanması için feda edemezdim. İngiliz müfettişler tarafından hayatının altüst edilmesine izin veremezdim. Kabita onlara benim onu başkasına verdiğimi, kendisinin benim evlilik dışı kızı olduğumu söyleyebilir ve Simon'ın kafasında oluşan berbat resmime son rötuşları atabilirdi. Gergin bir tavırla ben o kasabaya siyasetle hiç ilgisi olmayan bir nedenle gittim dedim. Ama bu konuda konuşamam. Sana iyi bir iş verdim, sonra da kalbimi ve sahip olduğum her şeyi. Bu yeterli değil miydi? Simon sertçe nefesini dışarı verdi. Neden benden bilgi çaldın, bu sırları kime verdin? Nazilere mi, Japonlara mı? Hiçbirine, lütfen beni dinle. Elini tutmak için uzandım ama hemen geri çekti. Wilbur Weatherington'ın evliliğimizi öldürmesine izin verme. Ağzından çıkan bu sözler onun düşünceleri, senin değil. Şimdi kızgınsın. Tabii ama bu geçecek. Öyle mi Kamala? Sesi alaycıydı. Tıpkı senin parmaklarını şaklatır gibi, casusluk yapmaktan sevmeye geçtiğin gibi mi?
Değişen sadece ben değildim dedim. Sen de değiştin. Sen iyi bir adam oldun. Hindistan'ı asırlardır onlarla beslendikleri ve bu topraklarda yetişen ürünlere sahip olmayı hak eden insanları olan bir ülke olarak görmeye başladın. Ve o kadar akıllı ve müşfiktin ki sana aşık oldum. Bunun olmasını beklemiyordum ama oldu işte.
Simon masadan kalktı, yukarıdan bana bakarak. Eh, artık Hindistan umurumda değil dedi. Yalnızca ondan uzaklaşmak istiyorum ve de senden. Bölüm 44. Benden hoşlanmasam bile, ki öyle duydum, hep sana tutunacağım. Ayağına bağlanmış demir bir zincir gibi. Sen esir bir biçarenin tutsak ettiğim, yüreğimi yüreğine kimsenin çözemeyeceği bir düğümle bağlayarak. Rabindranath Tagore, Rahu's Love, 1884. Şubat yerini Mart'a bıraktı. Kış pirinci hasat edilmiş ve kıtlık dönemi resmen sona ermişti. Çapballarımın altında toprağın yaz sıcağına hazırlanarak ısındığını hissedebiliyordum. Ama Simon'la ben kendi Antarktika'mızda yaşıyorduk. Simon eskiden çocuğunun uyuyacağını düşlediği ikinci yatak odasına geçmişti. Yine sabah akşam kulüplerine gidiyordu. Günün herhangi bir zamanında bana yakın olmak istemediği açıktı ve daha da çok canımı yakan kocamı kaybedince onu ne kadar çok sevdiğimi anlamamdı. Middleton Mansions'dan gitmememin nedeni başka seçeneğim olmaması değil, onu geri kazanmayı istememdi. Zaten en başta beni hiç sevmemiş olan Kabita için umudumu kaybetmiştim. Onu da kaybetmek istemiyordum. Rahip McRae yolculuğundan döndüğü zaman yemek masasında Simon'ın yokluğunu fark etti. Ona bütün hikayeyi anlatamazdım, onun yerine kısmen gerçeği söyledim. Simon'ın evlendiğimiz zamankiyle aynı duyguları hissetmediğini, ayrıca kütüphanede bir gemi bileti talimatı bulduğumu da ekledim. Simon'ın ismine tek yön bir bilet.
Tek yön ve tek kişi adına mı?
Rahip McRae'in alnındaki kırışıklar daha da derinleşti.
Ona İngiltere'ye gitmeyeceğini mi söyledin?
Hayır, öyle bir şey söylemedim. Ülkemde kalmayı tercih ederim. Özellikle bağımsızlık yaklaşırken. Ama evliliğimizin sona ermesini istemiyorum. Belki de bu bilet beni şaşırtmamalıydı. Asırlardır Hintli eşlerini almadan ülkelerine geri dönen pek çok İngiliz oldu dedim.
Bonnie ile Rose'un onları terk eden babaları hakkında anlattıklarını hatırlayarak. Rahip McRae'in aramızın bu kadar bozulması için neler olduğunu deşmesini bekledim ama bunu yapmadı. Konuşmayı başka konulara çevirdi. Hali hazırdaki siyasi atmosferiyle muhtaç yaşlılar ve yetimleri barındırma işinin nasıl gittiği hakkında konuşmaya koyuldu. Yukarı çıkmadan evvel, öğüt vermemem gerektiğini biliyorum dedi ama bir şey söylemek istiyorum. Eğer tek başına kalacaksan çalışmaya hazırlanmalısın. Bu üzüntü içinde çok iyi bir panzehirdir. Görünen oydu ki Simon beni boşamaya hazırlandığı için rahip geçimimi sağlamam gerektiğini öneriyordu. Bu moralimi bozmuştu. Çünkü rahip McRae insanların halinden tanıdığım herkesten daha iyi anlıyordu. Ama bir panzehirden bahsetmişti. Yıllar evvel deva anlamına geldiğini öğrendiğim bu sözcüğün tınısı nasıl da hoşuma giderdi. Gönüllü işimden aldığım referansları kullanarak Kalküta Kızıl Açın'da sağlık asistanı olarak işe girdim. Mütevazı bir maaşım vardı. Ayda sadece 50 rupi. Ama bütün gün bir doktor veya hemşireyle birlikte şehrin kenar mahallelerini dolaşıyordum. Yardım ettiğim insanlar bana hemşire diyordu. Hiç de önemli olmayan başka bir yalancı isim. Mühim olan yıllar önce Keşiyari Misyoner Hastanesi'nde Dr. Andrews, hemşire Gopal ve hemşire Das'ın benim için yaptıklarını hatırlatan bir iş yapıyor olmamdı. Şimdi başkalarının sorunları kendi sorunlarımın önüne geçmişti. Haftada 5 uzun gün çalışıyor ve artık Wetherington'ın beni izlediğini bildiğim için hafta sonları Kabita'yı görmeye çalışmıyordum. Wetherington'ın okulda zorla yüzleştirme yapmasını göze alamazdım. Muson dönemi geldiğinde Kızılaş'taki işim karman çorman bir hal aldı. Kolera ve dizenteri yayılıyordu ve birçok yol sular altında kaldığı için hastalığa yakalananlara ulaşmak çok zordu. Çalışma saatlerimin çoğu Kızılaş kamyonetinde kenar mahallelere ulaşmak için boşuna bir yol arayan genç şoför İhsan'ın yanında oturarak geçiyordu. Çoğunlukla nereye gideceğini ben söylüyordum. Zira bu şehirde 8 yıl yaşadıktan sonra yolları iyi öğrenmiştim. Kısa balayımda araba sürmekten ne kadar zevk aldığımı hatırladım ama ne İhsan ne de Doktor Hak arada direksiyon başına geçmemi güvenli bulmuyordu. Akşamları yıkanmak ve eğer evdeyse rahiple birlikte yemek için eve dönüyordum. Simon geç vakte kadar dışarıda kalıyordu ve döndüğü zaman da hep içkisini ve sigarasını alarak verandaya çıkıyordu. Zira evlendiğimiz zaman vazgeçtiği sigara alışkanlığına geri dönmüştü ve artık birlikte okuma yapmıyorduk. Eğer yağmur kesilmişse bahçede gece çiçeklenen yasemin kokuları arasında kucağımda günlüğümle ondan birkaç basamak aşağıda oturuyordum. Hali hazırdaki olayları anlatmaya dayanamasam da artık günlüğüme yazmaya başlamıştım. Bunun yerine Yağmur'un ailemle paylaştığım kulübenin teneke damına vurduğu Jolpur'daki günlerimi yazmaya başlamıştım. Akşam daha sonra odama gidiyor ve yazdığım sayfaları kesiyor ve Kabita'nın okulunun adresini yazdığım bir zarfa koyuyordu. Kabita şimdi olduğum kadını anlayamazdı ama uzun zaman önceki o kızla arasında bir yakınlık hissetmesini umuyordu. Temmuz'da Kalküta Posta Servisi greve giderek şehrimizin dünyanın geri kalanıyla bağlantısını kesti. Rahip McRae bir yardım hizmeti için Burma'ya gidince hayat daha da yalnızlaştı. Simon bu ikini hurdası çıkmış halde ordudan geri almıştı ve eskiden çalışanları ben işe alıyor olsam da kendi başına Ahmet isminde yeni bir şoför tutmuştu. Ahmet'ten pek hoşlanmadım. Simon'ın benimle zaman geçirebileceği yerde akşamları onunla birlikte uzun araba gezintilerine çıkmasından da öyle. Hala yazmaya devam ediyordum. Pul yapıştırıyor ve mektupları posta kutularına atıyordum. Ta ki kutular artık hiçbir şey almayacak kadar tıka basa dolana dek. Sonra yazmayı kestim. Çünkü Simon'ın herhangi bir şey bulma riskini göze alamazdım. Hiç değilse gazeteler hala basılıyor ve her gün eve getiriliyordu. Gazeteleri çocukluktan çıkıp 18 yaşında bir delikanlı haline gelmiş olan Cantu getiriyordu. Bu süre zarfında bir şekilde okumayı öğrenmişti ve fikirlerine her zaman katılmasam da bu beni yüreklendirmişti. Bugünkü makaleler kötü diye omurdandı Cantu kapıda. Amrita Pazar Paprika'yı uzatırken, Star'a bakın madam, onun yazarları daha iyi. Bağımsızlık planlaması tam hız ilerliyordu. Hükümetin devrinin tahminen gelecek yılın yani 1947'nin başlarında gerçekleşmesi tasarlanıyordu. Cantu Nehru'nun ilk Hint hükümetinin başına geçmesini istemiyordu. Müslümanların kandırılacağını düşünüyordu. Ama Bengal İçişleri Bakanı 16 Ağustos'ta Müslümanlara karşı haksız muameleyi protesto etmek için bir günlük grev yapılacağını açıkladığı zaman keyfi yerine geldi. Eylem günü hemen tartışmalı bir gündem maddesi haline geldi. Bengal'in eski İçişleri Bakanı Bay Nizamüddin Müslüman Birliği'nin pek çok yolla sorun çıkartabileceğini öne sürüyordu. Buna karşılık Kongre Partisi lideri M.N. Roy taraftarlarını eylem gününde kesinlikle şiddet yaşanacağı ve buna hazırlıklı olmaları için uyarıyordu. Her yana neler olabileceği konusunda söylentiler yayıldı. Manik Müslümanların uzun bıçaklarını biletmek ve yeni bıçaklar almak için demircilere akın ettiğini duymuştu. Ve bir gün Kızılaş arabasında giderken ağır bir çantayla didişen bir grup Hindu gördüm. Çantadan dışarı el bombasına benzer bir şey yuvarlandı. O kadar çabuk yakaladılar ki hayal görmüş olmam gerektiğini düşündüm. Zira sıradan insanların nasıl askeri silahları olurdu ki? Olamazdı. Hinduların kendi saldırılarını planladığını düşünmekten kaçınıyordum. Kendime bütün bunların gösteriş için olduğunu söyledim. Gerçekte hiçbir şey olmayacaktı. Çünkü polis o kadar çok İNA isyanını bastırmıştı ki. Yine aynı şekilde hızla tepki vererek şiddet başlamadan hemen önünü alırlardı. 15 Ağustos günü öğleden sonra asker dolu bir sıra askeri kamyon şehirden ayrıldı. Kızılaç'ın kamyonunda en sevdiğim doktorlardan biri olan Doktor Hak'ın yanında oturuyordum. Ama bugün yılgın görünüyordu. Çünkü Barakpore Trunk Caddesi boyunca yavaş yavaş ilerleyen uzun askeri vasıta konvoyu yüzünden kavşağı geçemiyorduk. Sonunda şoförümüz İhsan arabadan indi. Geri döndüğünde ordunun Barakpore'ye gitme emri almış olduğunu söyledi. Neden Eylem Gülü'nün arifesinde ordu şehri terk ediyor ki dedim huzursuz bir tavırla. Geçen sonbahar ve kışta İNA ayaklanmaları esnasında yüzlerce polis yaralandı diye hatırlattı Doktor Hak. Hükümet askerleri korumak için uzaklaştırıyor. Ve İngilizler de eğer Bay Şuhravardi'yi bu bayramdan mahrum ederlerse yine Avrupa karşıtı tepkiye neden olabileceklerinden kaygılanıyorlar. Ama bu bizim ordumuz. Onların bizi koruması lazım. Korkuyla uzaklaşan kamyon konvoyuna baktım. Hayatımız boyunca bize bu hikaye anlatıldı ama hükümetin Hintlilerin sorunundan uzak durmak istediği açık. Bu kadar alaycı olduğunuzu bilmiyordum dedim gözlerimi uzun kamyon konvoyundan yanımda oturan ince yapılı adama çevirerek. Ben senden daha yaşlıyım. 1919 ve 1925'teki Hindu-Müslüman ayaklanmalarını yaşadım. İkisi de çok korkunçtu. İçini çekti. Şimdi mesele yarın çalışmayı nasıl becereceğimiz. Bize ihtiyaç olacağına kuşku yok. 44. ayrımın sonu. Sayfa 487.